Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü podcast'ın ev sahibiyim. Bu hafta konuğum Chip Walker, Strawberry Frog Ajansı'nın stratejisinden sorumlu kendisi. Aralık ayında Heartmind Design'ın benim de yakından takip ettiğim ve faydalandığım Trend Watching'in ve onun kardeş kuruluşu Business of Purpose işbirliğiyle düzenlediği Purpose Now etkinliğinde tanımıştım kendisini. Chip, Madison Avenue'da Wunderman, BBDO, Strawberry Frog, Young & Rubicam gibi efsanevi reklam ajanslarında planlama ve strateji rollerinde çalışmış bir marka, iş dünyası ve kültür stratejisti. Bu saydığım ajanslar aslında farklı çalışma alanlarında faaliyet gösteriyorlar. Yaratıcı bir ajans, dijital sosyal ajans veya pazarlama hizmetleri ajansı gibi. Bu nedenle gerçekten multidisipliner bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz Chip'in. Madison Avenue'da çalışmış birisine 1960-70'lerin reklam endüstrisinin ve hikayelerinin anlatıldığı Mad Men'i sormamak olmazdı. O günden bugüne neler değişti dedim. Kastım aslında 60-70'lerin reklamcılarını yetiştirdiği reklamcılardan biri olarak onun gözlemini sormaktı. Ben o kadar eski değilim, 90'larda girdim sektöre diye hatırlatma ihtiyacı duydu. Madison Avenue, New York'ta bir cadde. Geçmişte bütün büyük reklam verenlerin orada yer almasından dolayı bizdeki Yeşilçam Sokağı'nın Türk filmciliğinin simgesi olması gibi reklam endüstrisinin özellikle New York ajanslarını tanımlamak için kullanılıyor. Mad Men'de Madison Caddesi adamı anlamına geliyor. Chip bugün birçok ajansın farklı yerlere taşındığını ve pandemiyle iyice uzaktan çalışmaya da geçildiğini ama sembolik olarak Madison Avenue'nun reklam endüstrisini tanımlamak için kullanıldığını söylüyor. Birçok şeyin değiştiğini söylüyor tabii. Bir dönem sektör Omnicom, Publicis gibi holdinglerin kontrolü altındaydı. O şirketler hala buralardı. Ne değişti diye bakacak olursak, reklam yeri satın alma dışında epey çeşitlenme oldu. Reklamcılığın ilk yılında P&G'nin Scope adlı ağız çalkalama solüsyonu için çalışıyormuş. 20-30 kişilik bir ekiple yılda 3 televizyon reklamı filmi üretmişler. Bu şimdi tabii çok basit görünüyor veya hani televizyon reklamına verilen inanılmaz önemi aslında gösteriyor. Bugün yaratıcılık biraz daha sorun çözmek için kullanılıyor. Reklam yapmak yerine ve çok daha fazla mecra var tabii dijital başlı başına. Chip'le amaç konusunu konuşmak istiyorum aslında. Çünkü son dönemdeki çalışmaları bunun üzerine. Her şirketin, her sektörde ve büyüklükteki şirketin bir amacı olmalı mı diye soruyorum. Bu sizin için, yönetici ve çalışanlar için gerçekten bir şey ifade ediyorsa anlamlı. Yoksa olmuş olması için değil. Maalesef birçok şirket işte çek atmak için böyle bir şey yazmaya çalışıyor diyor. Şirketler amacını nasıl bulmalı diye soruyorum. Burada güzel bir tabir kullanıyor aslında. Ben şirketin amacını keşfetmesi, bulmasını değil, artiküle etmesini tercih ediyorum diyor. Yani daha açık ifade etmesini. Çünkü yoktan bir şeyi bulmaya çalıştığınızda kulağa hoş gelen ancak sizin işinizi yansıtmayan bir noktaya gelebiliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şirketin yarattığı değer ve dünyanın ihtiyacı olan şeyi bir araya getiren, para kazanmanın dışında bir amaç ifadesi ortaya koymaya çalışıyoruz diyor. Amacın sanki sürdürülebilirlikle bir ilgisi olması gerektiğini düşünüyor sanki bazı insanlar dedim. Öyle bir zorunluluk yok tabii diyor. UPS örneğini veriyor. Bu Amerika'nın United Parcel Service işte bu şirketin önemli olan şeyleri taşıyarak dünyayı ileri götürüyoruz diyorlarmış amaç olarak. Tabii sürdürülebilirlik onlar için önemli ama varoluş nedenlerinin bir parçası değil. Öte yandan Unilever gibi bir şirket sürdürülebilirliği işinin merkezine koyuyor. Bu bir tercih meselesi. Şirket amacı çalışanlar ve müşteriler için farklı roller üstlenebilir mi? Farklılaşabilir mi? Aslında hangisi için daha önemlidir? Böyle bir şey var mı diye sormak istedim. Amacın tek olması gerektiğine inandığını söyledi. Ancak farklı paydaşlar için farklı roller üstlenebilir amaç dedi. Birçok çalışma bir amaca sahip olan şirketlerin mali açıdan da başarılı olduklarını gösterdiğini söyledi. Bu performansın amaçlarını işlerine iyi entegre etmiş şirketlerin çalışanlarını motive ederek daha gönülden, daha kendilerini vererek çalışmalarının etkisi olduğunu düşünüyorum dedi. Tabii müşteriler için de onlara hitap eden bir amaç paralarını onun için harcamalarına yarıyor. Bu da başarıyı getiriyor. Marka amacı ve değer önerisi arasında tüketici açısından ne fark var diye soruyorum. Değer önerisi daha fonksiyonel, neden bir ürünü diğerine tercih etmesi gerektiğine dair bir benzersiz satış vaadi. Diğeri ise şirketin varoluş nedeni ve orada çalışmak veya orasıyla iş yapmak için paranın ötesinde değerlerinle örtüşen bir anlam. Tabii ikisinin arasında bir ilişki olması lazım. Amacın da sadece havada asılı bir amaç değil, uygulamaya dönük olması lazım. Marka amacı satın alma kararında ne kadar etkili? Bu konuda elinde daha gelişmiş pazarlara ilişkin veriler var. Gelişmekte olan ülkeler hakkında veri yok ama gelişmiş ülkelerde bu önemli bir faktör olarak öne çıkıyor diyor. Bu Purpose Power Index'ten bahsediyor. O zamanki adıyla Reputation Institute, şimdiki adıyla RepTrak, dünyada önde gelen marka değeri ve reputasyon ölçen araştırma kurumlarından biri. Onlarla amaç alanında bir ölçüm yapmaya karar veriyorlar. 2019 yılında Amerika'da 200'ün üzerinde marka ile bir çalışma yapıyorlar. 2020'de global, sonra 2021'de tekrar Amerika'dakini tekrar ediyorlar. İlginç olan taraf Amerika'da pandeminin hemen öncesinde ve pandeminin ortasında iki ölçüm yapmış olmaları ve bunun karşılaştırmasını yapıyorlar. Buna birazdan geleceğiz. Temelde belirli bir amaç algısına sahip şirket var mı? Bunu ölçmek istiyorlar. Ve tabii bunun bir önemi olup olmadığını anlamak istiyorlar. Neticede az sayıda şirketin amaç sahibi olduğunu, büyük bir çoğunluğun ise böyle bir algısının olmadığını tespit etmişler. Ve görmüşler ki amaç sahibi olarak algılanmak 5 faktöre bağlı. Ayrıca amacının o şirketin ürünlerini almak, orada çalışmak, o şirkete yatırım yapmak gibi kararların nasıl etkilediğine bakmışlar. Diyor ki bazı şirketler amaçla doğmuş şirketler. Bazıları yerel Amerikan şirketleri, işte örnek olarak Tesla'yı veriyor. Elektrik ve sürdürülebilirlik üzerine kurulmuş. Bunu insanlar hemen görüyor. Ama ünlüler de sayılıyor bu şirketler arasında. Ray diye bir outdoor ürünleri satan perakendeci gibi örneğin. Veya işte SpaceX veya Pfizer gibi şirketler. Bu 5 P'den bahsediyor. Bu önem arz eden. Birincisi product, hayatı ve dünyayı iyileştiren ürünler, amaç algısını kuvvetlendiren. İkinci P, progress, yani insanlığın gelişimi için inovasyonlar. Üçüncü P, planet, sürdürülebilir sistemler, hizmetler gezegen için. Dördüncüsü people, toplum için işte filantropi ve çalışanlara fayda sunma ifade ediyor. Beşinci de positive change, sosyal aktivizm, eşitlik gibi konuların savunuculuğu. Amaçla özdeşleştirilen şirketlerin bu 5 başlıktan bir veya daha fazlasında etkin olduklarını gördük diyor. Covid sonrasında ise aslında bu önem sırası değişmemiş. Sadece farklı şirketler öne çıkmışlar. Bir yanda işte SpaceX veya Tesla gibi yüksek teknoloji markaları, diğer yanda örneğin hijyenle ilgili günlük hayatımızdaki markalar daha fazla kredi toplamışlar. Clorox markası gibi veya maske yapan 3M gibi. Ya da Kimberly-Clark, tuvalet kağıdı üreten Kimberly-Clark gibi. Chip'in ve ekibinin ilginç bulduğu nokta, örneğin marka değeri çalışmasında yıldan yıla çok büyük oynamalar olmazken amaç konusunda büyük farkların oluşması, ona aslında amaç konusunda daha duyarlı olabileceğimizi düşündürmüş. Bu çalışmalar sonunda bir kitap yayınlıyorlar, Activate Brand Purpose diye. Eylemlerin gücünü markanızı dönüştürmek için kullanın başlığı çıkmış. Çünkü yıllardır şirketlerden yüksek bir amaç sahibi olmak için çalıştıklarını, birçok deneme yaptıklarını duyuyorlarmış. Ancak kimse bu amaçla ne yapacaklarını kestiremiyormuş. Bizim bir yanıtımız vardı. Bu hareket eylem düşüncesiyle diyor. Eylemden kasıt toplumsal bir eylem gibi. İşte bu Me Too şeyi vardı, belki bilirsiniz. İşte tacize uğrayan kadınların seslerini yükselttikleri. Ya da işte LGBTQ artı gibi eylemlerde insanlar bir amaç için ortaya gelip bir şeyi değiştirebileceklerini düşünüyorlar. Eylem bir anlamda harekete geçmiş bir amaçtır diyor. İnsanlar bir amaca katılamayabilirler ama bu amaçtan ilham alan bir eyleme katılabilirler. İşte bu kitapta eylem yapmanın felsefesinden, bazı pratik tavsiyelerinden ve vakalardan oluşuyor. Tabii bundan yeni nesillerin nasıl olayların üzerine atlayıp sorguladıklarını ve talep ettiklerini konuştuk. O da daha çok CEO'nun bu konularda çıkıp yorum yapmak zorunda hissettiğinden bahsetti. Bu arada bu kaydı Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce yapmıştık. Birebir aynı konu olmadığının farkındayım ama gerçekten ne kadar fazla marka taraf oldu bu krizde. Belki bir kısmı ekonomik nedenlerdendi ama yine de ciddi bir hareketlilik oldu bu anlamda. Bu da bence Çip'in bahsettiği amaç tarafında destekleyici bir örnek olabilir. Örnekleri sorduğum zaman kendi tecrübelerinden bu SunTrust bankası örneğini anlatıyor. 2015 yılında çalışmaya başlamışlar. Şirket az önce bahsettiği gibi farklı amaçları hayata geçirmeyi denemiş ama bunu fazla yansıtamamış. Lighting the way to financial well-being. Yani işte finansal refaha giden yolu aydınlatmak. İyi ama bu veznedar için ne anlam ifade ediyor veya hazinede çalışan birisi için diyor. Biz de bunu nasıl eyleme dökeceğimizi çalıştık. Her eylem bir huzursuzluktan, rahatsızlıktan başlar ve değişim talebine dönüşür diyor. Bir düşman vardır ve ona baş kaldırırsın. Bankada da bu formülü uyguladıklarını söylüyor. 2015 yılında bu mortgage krizinin üzerinden bir süre geçmiş olmasına rağmen hala Amerikan ailelerinin mali açıdan kendilerini toparlayamadıklarını tespit etmişler. Örneğin acil bir durum için kenarda $400 olmayan büyük oranda aile varmış. Bu tabii büyük bir rahatsızlık, tedirginlik yaratıyor bu insanlarda. SunTrust için amaç çok açıktı. İnsanlardaki bu stresle başa çıkmalarını sağlayacak bir mali özgüven yaratabilmekti diyor. On up, onwards and upwards. İleri ve yukarı hareketi adını vermişler bu programa. Önce içeride uygulamışlar. Bu bir mali eğitim programıydı aslında diyor. Eğitimin yanı sıra birikim ve harcamalarını kullanabilecekleri bazı metotlar, araçlar üretmişler. O denli başarılı olmuş ki bankanın müşterileri Coca-Cola, UPS, FedEx gibi firmalar SunTrust'ın kendi şirketlerinde bu programın uygulamalarını istemişler. 6 milyon kişi katılmış toplamda bu eğitimlere ve banka çalışanlarının da insanların mali özgüvene sahip olmalarını sağlamak konusundaki rollerini içselleştirebildiklerini söylüyor. Bir diğer örnek smart arabaları vardır, bu Mercedes Swatch işbirliğiyle üretilen. Amerikan pazara girdikten bir süre sonra Chip'in ajansına gelmişler ve hedef kitle ile daha iyi etkileşim içine girecek bir hareket başlatmak istiyorlarmış. Hedef kitle şehrin kalabalık bölgelerinde yer alan insanlar olduğunu söylüyor. İşte smart küçük boyutu sayesinde şehir içinde kolaylık, yakıt tasarrufu açısından bir avantaj sağlıyor şüphesiz. Kolay park yeri bulabiliyorsunuz. Başkalarının park edemedikleri yere siz bırakabiliyorsunuz. Bir su kadar da yakmıyor tabii. Ama bu kadar fayda yeterli gelmiyor gibiydi. Bu insanların dünyada rahatsız oldukları ve değiştirmek isteyecekleri ne olabilir diye baktıklarında şehir hayatında çok fazla israf var. Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için gerçekten o kadar çok yakan araçlara ihtiyaç yok. Buradan daha temiz bir hava almamızı engel olan çok yakan ve karbon salan araçlar alt etmemiz gereken düşman olarak tespit etmişler. Ve onlara aptalca fazla tükettikleri için dump, budala adını vermişler. Ve budalaya karşı kampanyasını başlatmışlar. İşte aptalca yaptığımız birçok alışverişe karşı bir farkındalık yaratıp akıllı seçimlere dikkat çekmişler bir anlamda. Kolaylık ve ucuzluk zaten var ama insanları smart'a çeken bu hareketin bir parçası olmaktı diyor. Podcast'in imza sorusu değer yaratma formülünü soruyorum Çipe. Burada değişik yine bilmediğim bir ifade kullanıyor. Ben bir idea comer upper witter'ım diyor. Yani işte insanların fikir bulmasına ve onların hayata geçirmesine yardımcı oluyorum. Son zamanlarda biraz daha amaçla ilgili fikirlerde bunu yapmaya başlamış. Yani bir markanın, şirketin özünde neden var olduğunu bir fikir özütüne damıtmak ve insanları bu doğrultuda harekete geçirmek kendisinin değer yaratma formülüymüş. Çipe yine bölüm notlarında bıraktığım e-mailden ve LinkedIn profilinden ulaşabilirsiniz.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.